gerçekten. Dolayısıyla adımız ve oyunumuz için.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 4 Eylül 2019 günlerden çarşamba. Edebiyatımıza ve şairlere ilham kaynağı olmuş Eylül ayındayız. Ankara'da güneşli güzel bir gün var. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz size. Bulunduğunuz yerlerde hava güzelse çıkın dışarı, hele bir de doğayla buluşma imkanınız varsa ağaçların, çiçeklerin, kuş cıvıltılarının arasında mis gibi temiz havayı çekin içinize. Ciğerlerinizi temiz havayla doldurun, yüreğinizi de sevgi ve muhabbetle. Yüzünüzden gülümsemeyi de eksik etmeyin, olur mu? Çünkü gülümserken vücudumuzda mutluluk hormonu salgılanıyor. Böylece kendimizi daha iyi hissediyoruz. Bu arada çıkın dışarı dedimse hemen değil. Önce bizi dinleyin, hemen eğlenelim. Hem eğlenelim hem de öğrenelim. Daha sonra bırakın kendinizi doğaya. Sevgili dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 463 34 21. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook ve Twitter'da Hayatın Sesleri yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Beğeni, yorum ve önerilerinizi bekliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özdem, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Programımız 15.55'e kadar sürecek. Şimdi Ercan Saatçi'den Hasret adlı parçayı dinliyoruz. Bizden ayrılmayın. Hayatın Sesleri devam ediyor efendim. Emekli akademisyen İsmail Haskara stüdyo konuğumuz. İsmail Bey ile yurt dışındaki yaşamı, çok kültürlülük ve Avustralya'daki Türk varlığının ülkeye katkıları üzerine sohbet edeceğiz. İsmail Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey. Heyecanlıyım biraz. Beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun.
Şunu da belirtmek istiyorum. Yani bugün Sivas Kongresi'nin 100. yılı. Onun yıl dönümünü olması itibariyle benim de aynı gün burada olmam benim için ayrı bir anlam ifade etmekte.
Evet.
Onu da söyleyeyim. Hani bu vesileyle bu ülkenin kurulmasında öncü olan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ve tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle yad etmek istiyorum.
Evet, minnet alıyoruz. Evet. Sevgili dinleyiciler, İsmail Bey Avustralya'da yaşıyor. Emekli akademisyen, terör ve güvenlik uzmanı, mütercim tercüman ve aynı zamanda sporcu. Merakla hemen sormak istiyorum. Ömrünüzde bu işleri, bu tecrübeleri nasıl sığdırdınız?
İnan ben de bilmiyorum. Ama hani İngilizce'de time management derler. Hani zaman ayarlaması. İnsan isterse yapar. Hani daha da fazlasını yapabilir. Ben inan hani şunu da bunu da hani böyle güzel şeyleri daha niye yapmadım diye kendime bazen kızarım. Çünkü hani insan öyle bir varlık ki yani çok şeyi başarabilir hayatta. Onun için İngilizce'de naysayer derler. Hani yapamazsın diyenleri dinlemeyin derim ben. Özellikle gençlere tavsiyem budur. Hı hı. Hani 56 yaşında bir tecrübeli bir insan olarak bunu söylemek istiyorum.
Evet. Herhalde başarmanın esrarı istemekte saklı değil mi? Ne kadar istediğimize bağlı.
Niyetle başlar. Niyetin arkasında tabii ki bir istek var. İnanç. Hani önce kendine güveneceksin. Güven çok önemli. Ondan sonra yapmak istediğin yolun nasıl yapılabilmesi gerektiği hususunda bir araştırma yapmak tabii ki önemli. Bilenlere sormak. Ben hep ona inanırım. Hani bu işi hakkıyla yapmış olanlara sormak. Onların gösterdiği yol bizim öncülüğümüzü ifade etmek ediyor diye inanırım ben.
Evet doğru. Sporcu olduğunuzdan bahsettim. Hangi spor dalıyla ilgileniyorsunuz?
Ben halterciyim.
Oo, çok güzel.
Bu vesileyle rahmetli Naim Süleymanoğlu'nu da rahmetle hani onun büyük hizmetleri var. 50 yaşında 46 dünya rekoru ne demek yani?
Değil mi?
İnanılmaz bir şey. Allah rahmet eylesin diyorum. Amin. Çok severdim kendisini. Bilfil tanıştığım bir insan. İlk Avustralya'dan bak tesadüf de burada. Avustralya'dayken iltica etti Bulgar takımından Türkiye'ye. Cep Herkülü. Buraya geldiği zaman ben üniversitedeydim. Türkiye'de yaşıyordum o yıllarda. Tanıştım. Mütercimliğini yaptım. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal ona Bahçeli'de bir ev vermişti. Hani devletimiz. O evine gittim. Konuştuk, tanıştık. Dediğim gibi mütercimliğini yaptım. Allah rahmet eylesin.
Amin. Çok ne kadar güzel anılar bunlar. Evet,
çok
maalesef.
Genç yaşta kaybettik. Doğru. Evet.
Şimdi Avustralya'daki hayatınıza değinelim isterseniz. Avustralya'ya ne zaman gittiniz? Kaç yıldır orada yaşıyorsunuz? Bunları bize anlatır mısınız?
Kısaca ben işçi çocuğuyum. 1971 yılında daha okula yeni başlamıştım. Kurtuluş Ankara doğumluyum ben. İlkokul 1'i bitirdim. Babam elimizden tuttu bizi Avustralya'ya götürdü. Aslında daha evveli de var. 60'lı yıllarda babamın bir Almanya tecrübesi var. Tek gitmişti, bizi bıraktıydı. Şartlar öyle gerektiriyordu. Pek verim alamadı Almanya'dan. Ama yurt dışının önemini orada kavramıştı ve Avustralya'ya karar verdi. 1971 yılının 28 Temmuz, hiç unutmam, abimin de doğum günüydü. Sydney'e indik. Bizi otobüslerle Newcastle'a götürdüler. Göçmen hosteli dedikleri bir yere yerleştirdiler bizi. Avustralya'nın işçiye ihtiyacı vardı. Babamın da dolayısıyla işe hazırdı. Demir çelik fabrikasında babamı işe aldılar.
Evet.
Ben de ikinci sınıf Avustralya'da başladım. Ta liseye kadar 11 yıl Orada gençliğim geçti. Hani gençliğimde dediğim hani orada büyüdüm.
Orada büyüdünüz, evet.
Evet. Sonra
neler yaptınız?
Lise bitti. Demir çelik fabrikasında işe girdim. Bak bunu da bilmiyordunuz herhalde.
Evet, evet.
Bir yıl demir çelik fabrikasında çalıştım.
Hı hı.
82 yılında buraya geri döndük. Babam yeter dedi. Benim de yine elimden tuttu, getirdi buraya. Hiç hani kalma şeyim yoktu. Aklımdan bile geçmedi. Baba ben geri kalmak istiyorum. İşte öbür iki abim çünkü kaldılar. Gelmediler.
Sevdiniz mi yani Avustralya'yı?
Avustralya'da büyümek yani zorlukları vardı. Özellikle ilkokul döneminde çok zorlandım. Çünkü o zaman çok kültürlülük yoktu. Ha, şunu anlatmak isterim. Mesela bunu belki çoğu insan bilmez. Bu 60'lı yılların sonlarına kadar Avustralya'da beyaz ırk politikası vardı.
Hı hı.
Yani gelen insan sarışın, mavi gözlü, Batı Avrupalı ya da Slav olmak zorundaydı. Tek istisna işte biraz Yunanlı, biraz İtalyan vardı. Onlar da beyaz kabul ediliyor tabii ki.
Hı hı.
Ama şimdi adam bulamıyorlar. İşçi lazım. Çok büyüyen, inanılmaz doğal kaynaklar olan bir ülke. Ne yapalım diyorlar. Bir gün mecliste iktidar partisi, sanırım Labour Parti yani işçi partisinden bir milletvekili. Burada herhalde Atatürk'ün de rolü var. Hani bu kendisini sevdirttiği için Atatürk o Anzaklara olan hitabıyla hani o gözü yaşlı anneler, gözlerin yaşınızı siliniz,
evet,
onlar
evet,
bizim de evlatlarımız gibi hitabından etkileniyorlar. O iktidar partisi milletvekili şey diyor, ya Türk niye almayalım? Diyor. Hı-hı. Hani Türk gelsin, Türkler gelsin bu ülkeye. Muhalefet hemen ayağa kalkıyor. Onlar beyaz değil. Canım yeterince beyaz. Kurtarır, hı-hı, demiş.
Evet.
Ve 68 yılında Türkler ilk kez Avustralya'ya ayak basıyorlar.
Evet.
Yani 51 yıl olmuş oluyor böylece. Biz 71 yılında gittik. 74 yılına kadar bu devam etti.
Hmm.
Çok emin değilim ama herhalde Kıbrıs harekatıyla bir şey oldu. Tavır aldı Avustralya Türkiye'ye karşı. Ama o işte hani bugün 120 bin civarında bir Türk varlığından söz edebiliyoruz.
Evet. Zaten diasporamızın yarısından çoğu Almanya'da, diğer ülkelere de dağılıyor.
Evet.
6 milyonu aşkın Türk diasporamız var Avrupa'da.
Evet, evet.
Avustralya'da da bayağı bir Türk vatandaşımız var. Çocukluğunuzda, gençliğinizde hangi zorluklarla karşılaştınız Avustralya'da?
Ya mesela şimdi 3. sınıftayım. Yani öyle bir iz bıraktı ki bende. O gün öğretmenim hastaydı. Yerine başka bir öğretmen geldi. Marco Polo'dan bahsediyor. Hani tarih.
Hmm.
Dinliyoruz işte şöyle çıktı. Sanırım Marco Polo, hani bayağı eminim ama %100 olmasa da işte tarihi bir figür.
Öyle anımsıyorsunuz, evet.
İşte Anadolu'dan geçti, işte o zaman Osmanlı'ydı, Türklerle karşılaştı. Türkler öyle kötü insanlardı ki, diyor. Herkes bana döndü. O Türk, o Türk. O İsmail iyi Türk, Onlardan değildi. Yani hani geri adım yok.
Evet, evet.
Yani dedi, yani özür dilerim falan yok.
Evet.
Öyle kapandı gitti. Tabii ben yani İngilizceye yeni vukufiyetim olmuş. Ufacık bir çocuğum. Evet,
orada İsmail iyi Türk diyen arkadaşlarınız mı? Kim?
Öğretmen.
Öğretmen söylüyor.
Hmm. Türkler çok kötü diyor öğretmen. Herkes bana baktı. Ondan sonra Türk olduğumu anladı.
Evet.
O iyi Türk, o kötülerden değil
i̇şte
gibi.
İşte böyle örnek şahsiyet olmak lazım. Hakikaten Türklere Türkiye'yi iyi tanıtmak lazım. Böyle
çok
olunca
önemli.
İyi insan olursunuz.
Çok önemli. Ama hani şükür ki iyi bir izlenimimiz var. Hani ülke olarak. Hani çağdaş değerler hakim. Ondan sonra newly developed country dedikleri, hani yeni gelişmiş ülke konumundayız. O da bir şey yani, gelişmiş ülke olarak kabul, hı-hı, ediliyoruz. Tabii eksikliklerimiz var ama
evet,
hani kendimizde de çok kabahat. Hani hatayı önce kendimizde aramamız lazım, evet, eksikliklerimiz konusunda. Ama ben hani Türkiye'nin geleceğinden çok ümitliyim.
Evet. Bir de yurt dışında 6 milyonu aşkın Türk vatandaşımızın varlığından bahsettik. Türk diasporasının en fazla olduğu ülkelerin başında Almanya geliyor. Biraz, evet, önce de ifade ettim. Peki Avustralya'daki Türk varlığının durumu nedir?
Şimdi kültürel, şöyle sosyal, söyleyeyim ben. Hani ekonomik. Benim annem okur yazar değildi Avustralya'ya geldiğimizde. Babam ilkokul mezunu olarak geldi. Şimdi bu iki insandan öğretmen çıktı, terör güvenlik uzmanı çıktı, biyoteknisyen çıktı. Yani mobilyacı, yani her polis memuru, bak, yeğenimin biri polis memuru.
Her meslek dalından var.
Her meslek dalında çok hani güzide insanlar yetişti o ülkede. Hepsi de Türk kimliğini koruyor. Hani Turkish Australian dediğimiz, hani Türk ve Avustralyalı sıfatını, hı hı, gururla taşıyoruz. Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Ha, dahası var mı? Tabii ki olabilir. Hani ben isterim ki bu hani bilinen belli başlı diasporalar gibi Türk diasporası da olsun.
Evet.
Olması için de çabalar var. Güzel dernekler kuruldu orada. Birini ben kurdum mesela, Centaur diye. CNTAUR. Hmm. Daha yeni başladı ama Center for Turkish Australian Relations gibi. Centaur'u hani biliyoruz, hani bilmeyenler için anlatayım. Mitolojik bir hayvan.
Tabii.
Vücudu insan, gövdesi at. Hmm. Ama hani açılımı çok güzel uydu. Hani Center for Turkish Australian Relations açılımına uydu. Ben hani eski akademisyen olarak, hani eğitime aşık bir insan olarak, hani bu kuruluşta ki hedefim şey, hani öğrencilere yaklaşmak, okullara gitmek, okullara ortak değerlerimizi anlatmak, hı-hı, hani Çanakkale özellikle burada çok önemli. Çünkü o topraklar iki ülke içinde artık mukaddes.
Evet.
Ve her yıl ben 25 Nisan'da Anzak gününde çıkarım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün onlara olan hitabını okurum. Hani oranın, o organizasyonun bir parçası olarak,
hı hı,
şerefle, gururla onu okuyorum. Yani bizim ufacık Newcastle'da 50 bin kişi katılıyor bu şeye. Yani ufacık dediğim 400 bin
yine
nüfuslu bir yerde. İyi
bir sayı,
50
evet,
bin sabahın 5'inde oraya geliyorlar.
Hı hı.
Ve o törene katılıyorlar.
Evet. Siz zaman zaman Türkiye'ye geliyorsunuz.
Her yıl gelirim.
Evet.
Gelmesem hasta oluyorum.
Aileniz burada, akrabalarınız, dostlarınız.
Yani babamı çok genç yaşta kaybettim.
Hani Allah
82
rahmet eylesin.
Yılında beni bahsetmişim, elimden tuttu, beni buraya getirdi. Aynı yılda kaybettik. İşte trajik bir şey ama takdiri ilahi, yapacak bir şey yok. Annem hala yaşıyor. Kayınvalidem de yaşıyor. İşte,
sağlıklı ömür diliyoruz.
Onları üzmemek için, artı tabii ki Türkiye'yi de çok sevdiğim için her yıl geliyoruz biz.
Türkler, bilakis Türk gençleri Avustralya'da kimliklerini koruyabiliyorlar mı? Sizin gözlemleriniz neler? Yoksa Türkiye'ye geldikleri zaman örf ve adetlerimize yabancılık mı çekiyorlar?
Değişiyor tabii ki şey, tamamen dilden, dile olan hakimiyetlerini kaybedenler maalesef var. Ama yani ekseriyetle durumları iyi. Yani ülke olarak etnik aidiyatın korunması hususunda gereken her şeyi yapıyor Avustralya. Hani onu... Hı hı. O farklılığı zenginlik olarak görüyor.
Evet.
Ve Türk çocukları da, Türk gençlerimiz de o durumda hani fena değiller. O tabii bana mutluluk veriyor.
Evet. Son olarak yurt dışında yaşayan Türk gençlerine tavsiyeleriniz var mı? Kendilerini nasıl geliştirebilirler?
Efendim ya, bu çok güzel bir soru. Yani ben şunu söylerim her zaman. Orada kamuya girin. Kamuda çalışın.
Evet.
Şimdi genelde bizim gençlerimiz gidiyor, mesela bir dükkan açıyor, güzel para kazanıyor. O zenehat dediğimiz, o tradesman dediğimiz, hani belli mesleklere sahip oluyor. Bunlar da çok güzel bir şey ama yeterince kamu dairelerine girmiyorlar. Halbuki hani bu gelişmiş Batı ülkeleri bunu istiyor, Türklerden de istiyor. Yani her konuda temsil, hani her azınlık azınlığın bir temsilcisi olsun deniliyor. Yani evet, burada Hazine Bakanlığı olur, işte Dışişleri, İçişleri, Savunma Bakanlığı, polislik, hı hı, yani girsinler ve böylece Türk diasporası da güçlenir. O ülkeler karar verecekleri zaman iki kez düşünürler, hani Türkiye aleyhine olup olmaması konusunda alınacak kararların. Yani orada hani her kesimde varlığımızı göstermemiz lazım. Bak, sizin dediğiniz gibi 6 milyon insan dünyada var, evet, Türk. Yani gösterin kendinizi derim, siyasete girsinler. O çok kültürlü, çok kültürlülüğe sahip oldukları için gençlerimiz vizyonları da o kadar zengin olmuş oluyor ve bundan hani dünyanın istifade etmesi gerekiyor. Hı hı. Ben bunu öneririm ve hatta yalvarıyorum, yapın bunu.
Aklıma hemen şu soru geldi. Avustralya hükümeti Türk gençlerinin Avrupa'daki devlet kurumlarına girmesi için önünü açıyor mu? Yani bir zorlama, bir engel çıkartıyor mu yoksa?
Bir engel yok. Hı hı. Ama hani pratik yönde sıkıntılar olabiliyor. Hani Avustralya içindeki kurumlara mı diyorsunuz?
Tabii tabii.
Tabii tabii. Ya, yok, hiçbir engel yok, teşvik var. Yani mesela Avustralya Silahlı Kuvvetleri'nde Türk sayısı belki parmakla sayılacak kadar azdır. Hmm. Ha, bu burada Avustralya bir engel tanımıyor, yani teşvik ediyor. Her kurumda equal employment opportunity dediğimiz, hani eşit istihdam imkanı kanunu var. Kesinlikle hani rengindenmiş, dilindenmiş, ırkındanmış, inancındanmış, hani bu konuda bir iltimas ya da işte şey, kayırmacılık, hı hı, yapılırsa suçtur bu.
Evet.
Hani ben Savunma Bakanlığı'nda işe girdiğimde kesinlikle bir prejudice dediğimiz hani bir ayrımcılık görmedim. Beni hani o kuruluşta bir zenginlik olarak, evet, gördüler.
Evet. O zaman Türk gençleri gayret etsinler. Türk diasporasını en güzel şekilde orada temsil etsinler inşallah.
Çok önemli, tamam, çok önemli.
Verdiğiniz bilgiler için, programımıza katıldığınız için size çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Yine Türkiye'ye geldiğiniz zaman sizi programımızda ağırlamak isteriz.
Memnun olurum. Verdiniz. Memnun olurum.
Çok sağ olun.
Çok mutlu oldum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, emekli akademisyen İsmail Haskara'yla keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdi bir müzik arası, devam edeceğiz.
Yapamadım. verdim ama yine tutamadım, yerimde duramadım. Ders verdim ama kendim almadım.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyenler. Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi, kısa adıyla BİLSEM, öğrencileri Danimarka'da düzenlenen Akıllı Şehirler konulu Dünya Robot Olimpiyatlarında ikincilik elde etti. Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni ve Kadıköy BİLSEM İlkokul Robotik Takımı Koçu Sayın İbrahim Enver Özer telefon hattımızda. İbrahim Bey merhaba.
Merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Biz de çok teşekkürler. Öncelikle başarınızı tebrik ediyoruz. Daha nice başarılara.
Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür
İbrahim
ederim.
Bey, olimpiyatlara nasıl hazırlandınız? Öğrencilerinizi nasıl motive ettiniz? Bu konuda bize nelerden bahsedersiniz? Sizi dinliyoruz.
Şöyle söyleyebilirim. Öncelikle bu katıldığımız turnuva gençlerin robot ve bilime karşı ilgilerini artırmak amacıyla her sene Türkiye'de Bilim Kahramanlar Derneği tarafından düzenleniyor. Aynı zamanda bu uluslararası bir turnuva. Yani önce tüm öğrenciler küresel çapta kendi ülkelerinde turnuvaya katılıyorlar. Sonra oradan derece alanlar, yani şampiyonlar diyebiliriz, Danimarka'da yeniden bu defa dünya şampiyonası için turnuvaya çıkıyorlar. Bu süreç tabii ki gerçekten kıymetli. Çünkü biz öğrencilerle 6 ay gibi bir sürede çalıştık burada. Ve burada öncelikle mesela görevler geliyor. Bu bir mat turnuvası. Yani matta çeşitli görevler var, bildiğiniz gibi tema akıllı şehirlerdi. Bizden istenen de sürücüsüz bir okul servisi yapmaktı. Bu okul servisinde de aslında yapması gereken bazı görevler var tanımlı. Öğrenciler önce bunları kavramaya çalışıyor. Burada da 3 tane öğrenciyi sürücüsüz akıl servisimiz sonra okula bırakacak. Ondan sonra da bir meyve sevkiyatı yaptıktan sonra kendisini bakım ve onarım için çarşı aslında getirmesi gerekiyor ve orada kapatması gerekiyor. Görevler bunlardı.
Evet.
Biz bu bağlamda çalıştık ama şunları burada bence vurgulamak gerekir. Öğrenciler burada gerçekten bu süreçte disiplinler arası bir çalışmaya girdiler. Yani feni, matematiği, mühendisliği, teknolojiyi aynı anda kullandılar ki, çünkü şöyle bu yani görevlere baktığımızda, keşke görseller hani olabilse diyeceğim ama buna baktığınızda çok çeşitli, yani sonsuz şekilde yol var. Benim öğrencilerim mesela burada fen olarak ne yaptılar dersek eğer, Newton'un eylemsizlik prensibini kullanarak mükemmel bir kol tasarladılar. Mühendislikte ise sıfırdan bu görevlere uygun bir robot tasarladılar. Teknolojide ise çeşitli yazılımlar kullanarak kendi algoritmalarını geliştirdiler. Matematikte ise işte bu mattaki en kısa ve en verimli yolu buldular ki o yüzden de gerçekten 2 dakikalık süre verilmişti bize. 28 saniye gibi rekor bir düzeyde bunu tamamlamış oldular.
Evet. Çok güzel bir başarı. 6 ay çalışma dediniz. Evet. Görevler geliyor dediniz. Sürücüsüz okul servisi yapmaktan bahsettiniz. Evet. Bunlar gerçekten çocukların kişisel becerilerini, zekalarını geliştiren aktiviteler.
Kesinlikle çok faydalıydı. Aslında burada bir şey daha belki vurgulamamız çok önemlidir. Burada öğrenciler süreç içinde gerçekten o kadar çok tekrar yaptılar ki bu tekrarlar içinde de çok fazla hata yaptılar. Çok fazla hata. Ve ben bir eğitimci olarak hataları gerçekten çok önemsiyorum. Çünkü hata yaptığımız zaman biz aslında bu hatayı görüyoruz ve bunu düzeltiyoruz. Ve bu aslında bizim için bir kriz anı. Yani o an bir şeye karar vermeniz gerekiyor. Ve ne kadar çok hata yaparsak aslında o kadar iyi hale geliyoruz ki Danimarka'daki yarışmada da gerçekten birkaç hata yaptık ve öğrencilerimiz o hatayı o kadar iyi çözdüler ki inanın hakemler hayran kaldı. Ve tüm bunların yanında öğrencilerimiz orada çok ciddi bir hakem mülakatından geçiyorlar. Yani sadece mat yarışı değil bu. İşte onlarla İngilizce konuşuyorlar. Mesela 3 tane hakemle İngilizce konuşuyorlar. Yaklaşık 10 dakika boyunca bir hakem mülakatı oldu ki bu çok değerli. Niye değerli? Hakemler burada şunu anlamak istiyor. Buradaki bütün her şeyi acaba öğrenciler mi yaptı? Bunu anlamaya çalışıyorlar ve burada çok güzel diyaloglar geçirdiler kendi aralarında. Aynı zamanda öğrencilerimiz yeni bir ülkeyi gördüler. Mesela ben yeni bir ülkeyi gördüm bir koca olarak. Öğrencilerim beni götürdü. Ve bu o kadar kıymetliydi ki. Velilerimin de birkaç tane söylemi var. Gerçekten bunu paylaşmak isterim. Bir tane velim gerçekten çok duygulu bir şekilde geldi ve hocam dedi ben ilk defa yurt dışına çıkıyorum dedi. Ve beni de kızım çıkardı dedi. Yani bu onun için o kadar kıymetli bir şey ki. Yine diğer başka bir veliyim. Kendi çocuğu için yani aslında o kadar çok da düzenli olmadığını ama bu turnuva sürecine girdikten sonra müthiş bir düzene girdiğini, daha istekli ve çok daha disiplinli olduğunu söyledi. Yani bu tür robot turnuvalarının aslında sadece bir turnuva gibi bakılması bazen öyle bakılıyor, bu doğru değil. Gerçekten mükemmel ve çok değerli bir süreç. Öğrenciler çok şey kazanıyor. Biz çok evet. şey kazanıyoruz. Mesela artık bitiyor bizim çalışmamız. Mesela atıyorum bugün çalışacağız 5'e kadar. 5'te bitiyor. Öğrenciler bana şunu diyor. Hocam biraz daha kalabilir miyiz? Ne olur biraz daha kalalım. Biraz daha çalışalım. Yani bunu başka türlü öğrenci okulda bunu söylemesi gerçekten çok zor.
Evet.
Yani kazan kazana dayalı bir süreçti bizim için. Ve orada ikincilik kürsüsüne çıktığımızda da gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Çok mutlu olduk. Ülkemize gururla döndük yani. Bunları
burada vurgulanması gereken bir de şu nokta var sanırım. Biraz önce öğrencilerin sıkça hatalar yaptıklarından bahsettiniz.
Evet.
Öğrenciler hata yaparak aslında bu hata yapmalarına imkan verilmesi çok önemli bir husus. Çünkü bunun karşılığında tecrübe kazanıyorlar. Bu kesinlikle. Hiçbir şeyle satın alınamayacak bir şey. Tecrübe. Siz nasıl kesinlikle. Değerlendirirsiniz?
Ya burası aslında bizim normal derslerimizde de bildiğiniz üzere biz bilim ve sanat merkeziyiz. Yani biraz daha farklı bir okuluz. Biz daha çok proje ağırlıklı çalışıyoruz, akademik yayınlar ağırlıklı çalışıyoruz ve bu tür çalışmalarda gerçekten öğrencilerin hata yapmasına, yani hataları hataya çeviriyor olmamız bizim için çok değerli. Dediğiniz gibi mükemmel bir tecrübe kazanıyorlar ve bu onların önüne eninde sonunda bir şekilde yani sürecin içinde çıkıyor. 3 ay sonra, 5 ay sonra ve bununla tekrar karşılaştığında gerçekten az önce de burada bu bir kriz anı ve bu kriz anını çok iyi çözüyor. Çünkü artık bu konuyla ilgili bir tecrübe kazanmış oldu öğrencimiz. Evet. O yüzden çok kıymetli.
Peki bu olimpiyatlara katılmak isteyen, bizi dinleyen diğer öğrenciler nasıl hazırlanabilirler? Buralara nasıl müracaat edebilirler? Bu konuda neler evet. söylersiniz?
Şöyle söyleyebiliriz. Dediğim gibi bu her sene düzenleniyor. Bilim Kahramanları Derneği'nin sitesini ziyaret edebilirler. Önümüzdeki dönemde bir EFELEL turnuvası var. Yine Bilim Kahramanlar Derneği tarafından yapılıyor. Yine ikinci dönem başlayacak olan WRO yani Dünya Robot Olimpiyatı aynı şekilde olacak. Burada önemli olan husus gerçekten 2 ya da 4 öğrencinin bir araya gelmesi. Biz evet bu olimpiyata, bu turnuvaya katılmak istiyoruz demesi. Kendi takımlarını kurmaları gerekiyor. Ve ondan sonra zaten dediğimiz gibi Bilim Kahramanlar Derneği'nin sitesinden böyle tarih tarih her şey zaten belli. Oraya girecekler, başvurularını yapacaklar. Kendilerine bir tane koç bulmaları gerekiyor. Bu arada bu çok önemli. Koçun 18 yaşının üstünde olması yeterli. Yani bir öğrencinin tabii annesi olabilir, babası olabilir, abisi olabilir, öğretmeni olabilir, herhangi birisi. Yani öğretmen olması da gerekmiyor.
Evet.
O yüzden evet gayet işte kurallar açık net, buradan gerçekten bakılabilir ve öğrencilerin burada gerçekten takım çalışmasını çok iyi yürütmeleri gerekiyor. Ve burada aslında birçok şeyi paylaşıyorlar. Mesela bizim 3 öğrencimizin hepsi farklı okullardaydı. Ve bu turnuva aslında ya da bilim onları birleştirdi diyebiliriz. Ve onlar yeni bir dostluk kazandılar. Yeni bir arkadaşlık kazandılar. Çok büyük bir süreci birlikte yönettiler. Birçok krizi çözdüler. ve büyük bir başarıya imza attılar.
Evet, evet. İbrahim Bey, verdiğiniz bu önemli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. İyi günler. Sevgili dinleyicilerimiz, Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni ve Kadıköy Bilsem İlkokul Robotik Takımı Koçu Sayın İbrahim Enver Özer telefon hattımızdaydı. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Tam ortasındayım yağmurun, karın soğuğun ortasındayım. Tam ortasındayım yağmurun, karın soğuğun ortasındayım. Nasıl da paylaşıyor insan isterse, nasıl da birmiş meğer hasretler. Nasıl da mecburmuşuz sabretmeye, sevmeye, öğrenmeye. Tam ortasındayım yolun, koşunun ortasındayım. Tam ortasındayım yolun, koşunun ortasındayım. Tam varıyorum ki hedefe, bir yenisi başlıyor. Bu oyun hep aynı, değişmiyor. Hala devam, hala figan, hem de bile bile.
Sihirli Sözcükler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutlu Atay'la Sihirli Sözcükler köşemizde sizlerle birlikteyiz. Son yıllarda Türkiye'de de duymaya başladığımız edebiyat turu nedir? Dünyada ve Türkiye'deki örnekleri nelerdir? Okuyucu açısından ne gibi faydaları vardır? Böyle bir tura katılmak isteyen dinleyicilerimiz için önerileri Sayın Elif Berna Kutlu Atay'dan dinleyeceğiz. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Edebiyat turları artık bizde de duyuluyor. Aslında dünyada çok örneği var ama son yıllarda bizde duyulmaya başladı. Dinleyicilerimizin affına sığınarak söyleyelim. Hani kaba bir ifade olacak. Bu işin ekmeğini Avrupa yiyor. Çünkü Avrupa'da kültür tarihi çok daha değerlendiriliyor. Bir değer olarak görülüyor ve bundan elde edilecek olan gelir de başka alanlarda elde edilecek gelirden çok daha temiz aslında. Turizm açısından da çok kalıcı. Hı hı. Tüm dünyada romantizmin kraliçesi olarak kabul edebileceğimiz Jane Austen var. Hı hı. Romanları işte çok bilinir ve çok fazla dile çevrilmiştir. Mesela Jane Austen'ın İngiltere'de birlikte yaşadığı romanlarını yazdığı, kimi zaman da belki şeyi söylemek lazım. Sadece romanlarında geçen bölgelerin dışında Jane Austen'ın kendi yaşadığı ve romanlarını yazdığı bölgeleri de tamamen ona göre düzenlemişler. Ve hani kaleminden tutun da kurabiyesine, herhangi bir romanında geçen bir çay servisinde adı geçen bir çaydan, çaydanlıktan, o dönemde giyilen bir işte üst başın bir parçasına kadar her şeyi de ürünleştirmişler.
Alice Harikalar Diyarında gibi bir
evet,
atmosferdeyiz.
Evet, tamamen o dünyaya giriyorsunuz. İngiltere özellikle bu tür işte şatodur, bizde karşılığı köşk olabilir ama kaledir, şato ya da işte asillerin, toprak sahiplerinin o dönemdeki çeşitli binalarını da çok iyi koruduğu için 1800'lerden bahsediyoruz çünkü aslında yazıldığı tarih olarak günümüze kadar koruyabildiği için biraz önce söylediğim gibi dinleyicilerimizin affına sığınıyorum ama bunun en fazla ekmeğini yiyen ülkedir. Aynı zamanda Charles Dickens var ki dünyada en fazla adına tur düzenlenmiş yazar diyebiliriz kendisi için. O da İngiltere kaynaklı. Kafka var Çekya'dan. Eskiden Çekoslovakya diyorduk, hani ayrıldılar, şimdi evet. Çekya diyoruz. Kafka da mesela Çekya için önemli bir turizm geliri sağlıyor. Rusya'da tabii ki pek çok yazar var ama başta Tolstoy var. Çünkü Tolstoy'un eserlerinde bir yerden bir yere giden kahramanlar var. Dolayısıyla o büyük yolculuklarla, Sibirya yolculuklarıyla belli bölgeleri özellikle Tolstoy'un romanlarından da bir takım binaları, sokakları göstererek turlar düzenleyebiliyorlar. Şimdi yakın zamanda bizde Türkiye'de başladı bu. Ki bana sorarsanız mesela İstanbul başlı başına bir şeydir yani. Hani sadece İstanbul'dan herhalde biz bir uğraşsak, bir gece otursak yapılabilecek böyle bir
neler çeker,
50
neler
tane tur hazırlayabiliriz. Ama Türkiye'nin her yerinde var tabii ki. Ama İstanbul ağırlıklı. İstanbul'da özellikle Boğaz üzerinden, Ahmet Hamdi Tanpınar üzerinden yapılan turlar var. Boğaz'a çıkıyorsunuz ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın huzurunu okumuş bir grup olarak Boğaz'da o huzura dair bölgeleri belli yerleri görerek ve o belli yerlerde de kitabın o bölgesini, o bölümünü okuyarak ya da okumuş bir grubun değerlendirmesiyle ya da tiyatro oyuncusu gibi seslendirmesi yüksek olan kişilerin seslendirmesiyle katılabiliyorsunuz. Yine Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Türkiye'de 5 şehri var ki Ankara, Erzurum, Konya, Bursa, İstanbul, bu tür turlar da var. Yani bu 5 şehri Ahmet Hamdi Tanpınar'la geziyorsunuz.
Evet.
Tabii hayatın lüksleri bunlar. Allah herkese böyle zaman nasip etsin evet, demek isterim.
İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı.
Kesinlikle. Orhan Veli çok değerli. Sizin de söylediğiniz gibi. Biz Ankara'dan bu yayını ulaştırıyoruz dinleyicilerimize. Ankara'da Orhan Veli'nin maalesef hüzünlü bir hikayesi var. Keşke herkes bilebilse ve keşke herkes yaşayabilse. Ankara'da dinleyicilerimizden yolu Ankara'ya düşenler özellikle hatırlayacaklardır. Ulus'ta küçük Oda Tiyatrosu var. Oda Tiyatrosu'nun üstündeki bina eskiden bir apartmanmış ve Orhan Veli de PTT'de çevirmen olarak çalıştığı tarihte o apartmanda oturmuş örneğin. Ve oradan yine hatırlayanlar bilecektir. Oradan yürüyerek gidiyorsunuz hala PTT Genel Müdürlüğü o taraflarda bir yerlerde yanılmıyorsam. Orada çalışıyor ve binadan yürüyerek gidip gelirken ayağa takılıyor, düşüyor ve öyle hayatını kaybediyor Orhan Veli maalesef. Orhan Veli'nin hayatını kaybetmesine neden olan yer Ankara. Evet. Ama biz Ankara'yı başka şairler ve yazarlarla da hatırlayabiliriz. Mehmet Akif Ersoy bugün hamam önünde birazcık daha hakkı bilinir bir şekilde müzesi ziyaret edilerek anılabiliniyor.
Hemen yanı başında Taceddin Veli dergahı var.
Evet, evet,
dergah. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrinin bulunduğu mekan.
Evet,
o atmosfer çok güzel gerçekten. Ben de zaman zaman gidiyorum hamam önüne.
Evet.
Böyle manevi güzel bilirseniz bir atmosferi yakalayabiliyorum orada. Evet.
Bilirseniz çok anlamlı. İstiklal Marşı'nın yazıldığı ev, dergahın Mehmet Akif Ersoy'a ev bulamadığında kapılarını açmış olması ve İstiklal Marşı'nın duvarlarına yazıldığı bir binanın orada bulunduğunu bilmek çok anlamlı.
Evet.
Aynı şekilde Ankara içerisinde başka halk şairlerini de bulmak mümkün. Ama dinleyicilerimiz açısından şaşırtıcı bir şehir olarak Diyarbakır'ı ben söylemek isterim. Diyarbakır'da üç büyük şairimizin adına düzenlenmiş, kiminin kendi evi, kiminin de Kültür Bakanlığı düzenlemiş, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Gökalp ve Ahmet Arif'in adına düzenlenmiş müzeler kültür evleri var. Ve Diyarbakır'a özür diliyorum. Diyarbakır'a düzenlenen turlar söz konusu olduğunda bu evlere uğranılmasıyla bir edebiyat turu düzenleniyor. Ama çok anlamlı, şöyle Cahit Sıtkı Tarancı adına hani Türk edebiyatını şöyle böyle bir şekilde duymuş birileri. Türkiye'de ortaokul, lise okumuş herkes kulaktan duyma bilir. Fakat Cahit Sıtkı Tarancı Diyarbakır doğumlu ve Diyarbakır'ı hayatı boyunca Diyarbakır'ı özleyerek yaşamış bir şair. İstanbul'u kendisi için sürgün yeri olarak söylüyor. Ki İstanbul hani dünyanın sayılı güzel şehirlerinden biri. Tabii
herkesin neredeyse gitmek istediği bir şehir.
Evet, ama Cahit Sıtkı Tarancı için bir sürgün yeri olmuş ve Diyarbakır'ı o kadar özlemiş ki şu anda da Diyarbakır'da Cahit Sıtkı Tarancı'nın evi kültür evi. Ve şair bir mektubunda diyor ki bana Diyarbakır'ın ilk baharının olanca rahiyasını getiren mektubunu bahçeden henüz koparılmış bir menekşe demeti gibi uzun uzun ve doya doya koklayarak okudum demiş. Yani o kadar özlüyor Diyarbakır'ı.
Evet, ne kadar güzel cümleler.
Diyarbakır'ı anlamlandırmak için ve Diyarbakır'a gittiğinizde oranın anlamını daha derinden keşfedebilmek için örneğin Cahit Sıtkı Tarancı'ya ihtiyaç var. Ziya Gökalp de öyle, Diyarbakır doğumlu ve Ahmet Arif var elbette, Diyarbakır deyince akla gelecek. Ahmet Arif'in Diyarbakır'la ilgili şiirleri de var ama bir dizesini ben çok seviyorum. Orada diyor ki bir ben bileceğim oysa ne afat sevdim. Bir de ağzı var, dili yok, Diyarbakır Kalesi. Orada Kültür Evi, Kültür Bakanlığı düzenlemiş Ahmet Arif'in kültür evini. Ve Diyarbakır'a dair şiirlerin de bulunduğu gerçekten nitelikli bir yer. Eğer önceden bir de giderken hazırlıklı olursa kişi, biraz önce Mehmet Akif Ersoy için de dedik ya, evet. Yani şiirlerini bilirseniz, dergahla ilişkisini bilirseniz, orada yaşadığı dönemi bilirseniz, hangi koşullarda olduğunu bilirseniz, önceden okumuş olursanız evet. Şairin hayatını, o gittiğiniz mekandaki duvar duvarı olmuyor artık ya da...
Değil mi? Bir anlam kazanıyor.
Tabii yol kenarında işte bir cami var, caminin de uzunca bir duvarı var demiyorsunuz yani. Orası başka bir şeye dönüşüyor sizin için ve o mana dünyasında bir karşılığı olduğu için yazarla ya da eserle bir yakınlık kuruyorsunuz. Aslında bu yüzden oluşuyor bunlar. Yani evet. Avrupa bu işin ekmeğini yiyor derken kastımız biraz da buydu. Sürekli hatırlatıyor onlar kendilerine. Bak burası budur, bunun anlamı budur. O yüzden buraya saygı duyacaksın. Bunun senin için bir değeri var. Gelecek kuşaklar için de değeri olacak. Bir de sakin ol, bundan gelir elde edeceksin demişler. Ve bunu bir yerel politika zincirinde de geçerli kıldıkları için çok evet. Anlamlı olmuş. Fransa'da bir otel var örneğin, Voltaire diye kısaca söyleyeyim. Uzun ismini söyleyemeyeceğim ama Seine Nehri ve Louvre Müzesi'ni gören. O otelde neredeyse kalmayan ünlü yazar, şair yok. Bugün hala açık otel. Ve siz gidip orada özel bir turla hem otelin tarihini hem otelde konaklayan, hayatı boyunca kalan şair ve yazarlar var. Bütün hayatını ev gibi orada geçiren. Onlarla ilgili bilgi alarak, onların eserlerini daha detaylı dinleyerek kalabiliyorsunuz. Benzerlerini bizim İstanbul'da yapmamamız için hiçbir engel yok. İstanbul bir evet, derya bu konuda.
Evet. Burada şu öne çıkıyor. O taş binalara anlam katan, değer katan... Aslında bu şairler.
Tabii tabii.
Bunların orada yaşamaları.
Tabii kesinlikle. Çünkü bizim açımızdan baktığımızda affına sığınıyorum dinleyicilerimizin, malzeme çok. Yani şaire yazara malzeme denmez ama malzeme çok fazla. O kadar çok yazar ve şair var ki İstanbul'a dair. Başlı başına bu noktada biraz esnek ve açık olmak lazım. Mesela Aşiyan var. Aşiyan Tevfik Fikret'in evi. Tevfik Fikret'in kendi çizdiği, mimarisini de kendi çizdiği evi Aşiyan. Sonradan başka edebiyatçıların da içinde yer almasını sağlamış ve bir semte isim vermiş. Dolayısıyla bulunduğumuz semt, yaşadığımız şehre bir de bu gözden bakmakta fayda var. Evet. Belki eş zamanlı değil ama 100 yıl önceki komşumuz bir şair ya da yazar olabilir.
Evet. Edebiyat turları ile ilgili çok güzel bilgiler verdiniz. Ben çok keyif aldım. Dinleyicilerimiz de çok keyif almışlardır. Öyle hissediyorum şu an. İnşallah onlara da en kısa zamanda edebiyat turlarına çıkmayı diliyorum.
İnşallah.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Dil ve iletişim uzmanı Sayın Elif Berna Kutluata program konuğumuzdu. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Dolayısıyla adımız da
Hayatın Sesleri.